Arapların gözüyle Haçlı seferleri. Amin Maluf.
Ayrım 34.
14. bölüm. Allah onların buraya bir daha adım attıklarını göstermesin. Haddinden daha az parlak ve askeri düzlemde de daha az yaratıcı olmasına rağmen Ayn Calut çarpışması gene de tarihin en belirleyici çarpışmalarından biri olarak gözükmektedir. Nitekim Müslümanlara yalnızca yok olmaktan kurtulma değil, aynı zamanda Moğolların ele geçirdikleri toprakları geri alma olanağı sağlayacaktır. Hüla Gün'ün İran'a yerleşen ardılları kısa bir süre sonra egemenliklerini daha iyi yerleştirmek için Müslüman olacaklardır. Memlük sıçraması o an için istilacıyı destekleyen herkesle bir hesaplaşmaya yol açacaktır. Herkes alarm durumuna geçmiştir. Artık Frank olsun, Tatar olsun düşmana bir süre tanımak söz konusu değildir. 1260 Ekim başında Halep'i geri aldıktan ve Hüla Gün'ün bir karşı saldırısını kolayca püskürttükten sonra Memlükler Moğolların baş müttefikleri Antakya Prensi Bohemond ve Ermeni Kralı Hetum'a karşı cezalandırma akınları yapmayı düşünürler. Fakat Mısır ordusunun içinde bir iktidar mücadelesi patlar. Baybars yarı bağımsız bir vali olarak Halep'e yerleşmeyi istemiş, yardımcısının ihtirasından kuşku duyan Kuduz bunu reddetmiştir. Suriye'de rakip bir iktidar istememektedir. Sultan bu uyuşmazlığı kısa kesmek için ordusunu toplar ve Mısır yoluna düşer. Kahire'ye 3 günlük mesafeye ulaşınca 23 Ekim'de askerlerine bir gün dinlenme izni verir ve kendi de en sevdiği spor olan tavşan avına yanında başlıca komutanları olduğu halde çıkmaya karar verir. Yokluğundan yararlanıp isyan çıkartmasından korktuğu Baybars'ı da yanına almayı ihmal etmez. Küçük grup gün doğarken ordugâhtan uzaklaşır. 2 saat sonra biraz dinlenmek için durur. Bir emir Kuduz'a yaklaşır ve sanki öpecekmiş gibi elini tutar. Baybars o anda kılıcını kınından çeker ve sultanın sırtına saplar, sultan yere düşer. 2 fesatçı hiç vakit kaybetmeden atlarını atlar ve 4 nala ordugaha geri döner. Orduda herkesin saygı gösterdiği yaşlı bir subay olan komutan Aktay'a gider ve ona Kuduz'u öldürdük derler. Pek duygulanmışa benzemeyen Aktay sorar, hanginiz onu kendi eliyle öldürdü? Baybars tereddüt etmez, ben. Yaşlı Memlük ona yaklaşır, onu sultanın çadırına yaklaşmaya davet eder ve saygı göstermek için önünde eğilir. Kısa bir süre sonra bütün ordu yeni sultanı alkışlar. Ayn Calut galibine parlak başarısının üzerinden daha 2 ay bile geçmeden gösterilen bu hayırsızlık Memlükleri elbette şereflendirmemektedir. Fakat bu arada köle subayların suçunu hafifletmek üzere bunların çoğunun Baybars'ı uzun bir süreden beri gerçek önderleri saydığını belirtmek gerekir. 1250'de Eyyubi Turan Şah'a ilk darbeyi indirmeye cüret eden ve böylece Memlüklerin bizzat iktidara gelme isteğini ifade eden o değil midir? Moğollara karşı elde edilen zaferde belirleyici bir rol oynamamış mıdır? Siyasal kavrayışı sayesinde olduğu kadar askeri becerisi ve olağanüstü fizik cesareti sayesinde de kendini arkadaşlarına önder olarak kabul ettirmiştir. 1223'te doğan Memlük Sultanı hayata Suriye'de köle olarak başlamıştır. İlk efendisi olan Haman'ın Eyyubi valisi onu batıl itikadından ötürü satmıştır. Çünkü bakışlarından kaygılanmaktadır. Gerçekten de genç Baybars kısık sesli, açık mavi gözlü, çok esmer bir devdir ve sağ gözünde beyaz bir leke vardır. Geleceğin sultanı Memlük bir sultan tarafından satın alınmıştır. Bu adam onu Eyyub'un muhafız birliğine sokmuş, o da kişisel nitelikleri ve özellikle de hiçbir haya duygusu olmaması nedeniyle kendine hızla hiyerarşinin zirvesine uzanan bir yol açmıştır. 1260 Ekim'inin sonunda Baybars Kahire'ye galip olarak girer, otoritesi zorluk çıkartmadan tanınır. Buna karşılık Suriye kentlerinde başka Memlük subaylar Kuduz'un ölümünden bağımsızlıklarını ilan etmek için yararlanırlar. Fakat sultan bir yıldırım harekatıyla Şam ve Halep'i ele geçirir. Eski Eyyubi topraklarını kendi egemenliği altında birleştirir. Bu kan dökücü ve eğitimsiz subay kısa sürede ortaya büyük bir devlet adamı olarak çıkar. Arap dünyasındaki gerçek bir Rönesans'ın mimarı olur. Onun saltanat döneminde Mısır ve daha düşük bir ölçekte olmak üzere Suriye, yeniden kültür ve sanatın ışıma merkezleri haline geleceklerdir. Hayatını kendine kafa tutabilecek bütün Frank kalelerini yok etmeye adayan Baybars, öte yandan büyük bir imarcı olarak ortaya çıkmış, Kahire'yi güzelleştirmiş, bütün ülkede köprü ve yollar yaptırtmıştır. Ayrıca Nureddin ve Selahaddin'inkinden daha etkin bir posta örgütü kuracak ve burada güvercin ile ulaklar kullanacaktır. Yönetimi sert, hatta bazen kaba ama aydınlanmış olacak, hiçbir zaman keyfi olmayacaktır. İktidara geldiği andan itibaren Franklere karşı kararlı bir tutum takınarak onların etkisini azaltmayı hedeflemiştir. Fakat yalnızca zayıflatmak istediği Akya Frankleriyle Moğol istilacılarla kader birliği yapmakla suçladığı Antakya'dakiler arasında ayrım yapmaktadır. 1261 yılı sonunda Prens Bohemond ile Ermeni kralı Hetum'un topraklarına bir cezalandırma seferi düzenlemeye karar verir. Ama Tatarlara toslar. Hülagü artık Suriye'yi istila edecek durumda değilse de müttefiklerinin cezalandırılmasını engelleyecek güce hala sahiptir. Baybars bilgece davranır ve daha iyi bir fırsat kollamaya karar verir. Bu fırsat 1265'te Hülagü'nün ölümüyle çıkar. Baybars Moğollar arasında ortaya çıkan bölünmeden yararlanarak önce Celile'yi istila eder ve yerli Hristiyan halkın işbirliğiyle birçok müstahkem mevki ele geçirir. Sonra aniden kuzeye yönelerek Hetum'un ülkesine girer. Bütün kentleri ve özellikle de başkent Sis'i birbiri ardına tahrip eder. Sis halkının çoğunu öldürür ve 40 bin esirle döner. Ermeni krallığı bu olaydan sonra bir daha toparlanamayacaktır. Baybars 1268 baharında yeniden sefere çıkar. Önce Akya civarına saldırır. Beaufort şatosunu ele geçirir, sonra ordusunu kuzeye çıkartarak 1 Mayıs'ta Trablusçam surlarının önünde belirir. Aynı zamanda Antakya prensi de olan kentin efendisi Bohemond'u burada bulur. Sultanın kendine ilişkin duygularını bilen Bohemond uzun bir kuşatmaya hazırlanır. Ama Baybars'ın başka tasarıları vardır. Birkaç gün sonra kuzey yoluna yeniden koyularak 14 Mayıs'ta Antakya önüne gelir. Bütün Müslüman hükümdarlara 170 yıl boyunca kafa tutan bu en büyük Frank kenti 4 günden fazla direnemeyecektir. 18 Mayıs akşamı surlarda hisardan fazla uzak olmayan bir yerde bir yarık açılır. Baybars'ın askerleri sokaklara yayılır. Bu fetih Selahaddin'inkine hiç benzememektedir. Kent halkı tamamen katledilmiş veya köle yapılmıştır ve kent yerle bir edilmiştir. Bu parlak büyük şehirden geriye harap, zamanın yeşilliklerin içine gömeceği yıkıntılarla dolu bir kasabadan başka bir şey kalmayacaktır. Bohemond kentinin düştüğünü ancak Baybars'ın ona gönderdiği ama aslında sultanın resmi vakanüvisi olan Mısırlı İbn Abdelzahir tarafından kaleme alınmış olan unutulmaz bir mektuptan öğrenecektir. Antakya'nın alınmasıyla basit bir kont haline gelen prens soylu ve cesur şövalye Bohemond'a. Acı alay burada bitmemektedir. Seni Trablusçam'da bıraktıktan sonra hemen Antakya'ya yönelerek buraya Ramazan-ı Şerif'in ilk gününde vardık. Daha vardığımız saatte senin birliklerin bizimle çarpışmak için dışarı çıktılar ama yenildiler. Çünkü birbirlerini destekliyorlarsa da Tanrı'nın desteğinden yoksundular. Atların ayaklarının dibinde yerlerde sürünen şövalyelerini, yağmalanan saraylarını, kent mahallelerinde bir dinara, üstelik senden alınan parayla satılan soylu hanımları bir görseydin. Mesajı alacak kişiden hiçbir ayrıntının esirgenmediği uzun bir tasvirden sonra sultan işin özüne gelerek mektubunu bağlamaktadır. Bu mektup sana Tanrı'nın seni sağ salim bıraktığını ve hayatını uzattığını haber vererek seni sevindirecektir. Çünkü sen Antakya'da değildin. Eğer orada olsaydın şimdi ölü, yaralı veya esirdin. Ama Tanrı belki de seni boyun eğilsin ve itaatini gösteresin diye esirgemiştir. Aklı başında ama bundan da önemlisi güçsüz bir insan olan Bohemond bir barış anlaşması önerisiyle cevap verir. Baybars kabul eder. Dehşete kapılan kontun artık hiçbir tehlike arz etmediğini bilmektedir. Krallığı haritadan hemen hemen tamamen silinen Hetun için de aynı durum söz konusudur. Filistin franklerine gelince onlar da bir soluk alacak zaman bulmaktan ötürü aşırı memnundurlar. Sultan onlarla anlaşma imzalaması için vaka nüvisi İbn Abdelzahir'i Akya'ya yollar. Kralları en iyi koşulları elde etmek için kıvırtmaya uğraşıyordu. Ama ben sultanın talimatları doğrultusunda tamamen katı davranıyordum. Sinirlenen Frank kralı çevirmene, ona arkasına bakmasını söyle dedi. Arkama döndüm ve Frank ordusunun tümünün çarpışma vaziyeti almış olduğunu gördüm. Çevirmen ekledi, kral sana bu çok sayıdaki askerin mevcudiyetini unutmamanı söylüyor. Cevap vermediğimi gören kral çevirmene ısrarla sordu. Ben de bunun üzerine sordum. Eğer düşündüğümü söylersem hayatıma ilişilmeyeceği güvencesi verir misiniz? Evet. Öyleyse krala onun ordusundaki askerlerin Kahire zindanlarındaki Frank esirlerden daha az olduğunu söyleyin. Kral boğulacak gibi oldu. Sonra görüşmeye son verdi. Ama kısa bir süre sonra bizi kabul edip barış anlaşmasını imzaladı. Nitekim Frank şövalyeleri artık Baybars'ı rahatsız etmeyeceklerdir. Antakya'nın alınmasının kaçınılmaz tepkisinin onlardan değil de efendileri olan Batı krallardan geleceğini bilmektedir. Daha 1268 yılı sona ermeden Fransa kralının yakınlarda güçlü bir ordunun başında doğuya döneceğine ilişkin ısrarlı söylentiler ortalıkta dolaşmaya başlar. sultan, tüccar veya seyhaları sık sık sorguya çeker. 1270 yılı sonunda Kahire'ye gelen bir mesaj, Louis'nin 6000 adamıyla Tunus yakınlarında karaya çıktığını haber verir. Baybars hiç tereddüt etmeden başlıca Memlük komutanları toplar ve onlara bu yeni Frank istilasını püskürtmek üzere Müslümanlara yardım etmek için güçlü bir ordunun başında bu uzak Afrika eyaletine gitme niyetinde olduğunu bildirir. Ama bundan birkaç hafta sonra Tunus emiri El Mustansir'in imzasını taşıyan bir mesaj gelir ve Fransa kralının kampında ölü olarak bulunduğunu ve ordusunun da savaş veya hastalık tarafından büyük çapla biçildikten sonra geri döndüğünü bildirir. Bu tehlike uzaklaştırıldıktan sonra Baybars için Doğu Franklerine karşı yeni bir saldırıya geçmenin zamanı gelmiştir. Mart 1271'de korkutucu Hısın el-Ekrad'ı Selahaddin'in bile ele geçirmeyi başaramadığı Krak de Şevalye'yi alır. Frankler ve özellikle Hülagü'nün oğlu ve ardılı Abaka'nın yönetimindeki Moğollar bunu izleyen yıllar esnasında Suriye'ye birçok akın yaparlar ama her seferinde püskürtülürler. Ve Baybars 1277 Temmuz'unda zehirlenerek öldüğünde doğudaki Frank varlığı her bir tarafından Memlük İmparatorluğu ile çevrelenmiş sahil şehirlerinden meydana gelen bir tesbih gibidir. Franklerin güçlü kale ağı parçalanmıştır. Eyyubiler döneminde yararlandıkları erteleme tamamen sona ermiştir. Kovulmalar artık kaçınılmazdır. Fakat acele edilecek bir durum yoktur. Baybars'ın yapmaya razı olduğu barış antlaşması yeni Memlük Sultanı Kalavun tarafından 1283'e kadar uzatılmıştır. Bu sultan Franklere karşı hiçbir husumet göstermemektedir. Her istila sırasında İslamiyet'in düşmanlarına yardım etmemeleri koşuluyla onların doğudaki mevcudiyetlerini ve güvenliklerini garanti etmeye hazır olduklarını söylemektedir. Akka Krallığı'na önerdiği antlaşma metni, bu becerikli ve aydın yönetici açısından Franklerin konumunun kurala bağlanması konusunda benzersiz bir girişimi temsil etmektedir. Eğer bir Frank kralı sultanın veya oğlunun topraklarına saldırmak için batıdan yola çıkarsa, Akka Krallığı naibi ve ileri gelenleri onun gelişini 2 ay öncesinden sultana bildirme zorunluluğunda olacaklardır. Eğer bu kral doğuya 2 ay geçtikten sonra gelirse, krallık naibi ile Akka önde gelenleri bu olaydaki bütün sorumluluklarından kurtulacaklardır. Eğer Moğol cephesinden veya başka bir taraftan bir düşman gelirse, iki taraftan bunu ilk haber alan diğerini uyarmak zorundadır. Eğer böylesine bir düşman, Allah göstermesin, Suriye üzerine yürürse ve sultanın birlikleri geri çekilirlerse, Akka yöneticilerinin kendi toprak ve uyruklarını kurtarmak için bu düşmanla müzakereye girişmeye hakkı olacaktır. 1283 Mayıs'ında 10 yıl, 10 ay, 10 gün, 10 saatlik bir süre için imzalanan barış anlaşması, sahildeki bütün Frank ülkesini kapsamaktadır. Yani meyve bahçeleri, tarlaları, değirmenleri, bağları ve ona bağlı olan 63 köyüyle birlikte Akka kentini, Hayfa kentini, bağlarını, meyve bahçelerini ve ona bağlı 7 köyü. Sayda için şato ve kent, bağlar ve banliyö ile ona bağlı 15 köy ve çevredeki ova, nehirler, dereler, pınarlar, meyve bahçeleri, değirmenler ve bu toprakların sulanmasında uzun zamandan beri kullanılan kanallar ve setler Franklere aittir. Uzun uzun ve özenle sayıp dökmenin nedeni her tür uyuşmazlığı önlemektir. Frank toprakları her halükarda önemsiz olarak gözükmektedir. Frankler tarafından eskiden oluşturulmuş olan korkutucu bölgesel güce hiç benzemeyen dar ve ince bir sahil şeridi. Aslında zikredilen yerler Frank varlıklarının tümünü temsil etmemektedirler. Akka Krallığından ayrılmış olan Sur, Kalavun'la ayrı bir anlaşma imzalamıştır. Daha kuzeydeki Trablus, Şam veya Laskiye gibi kentler anlaşmanın dışında bırakılmışlardır. Hospitalierlerin veya Arapların deyişiyle El Hospitar, elindeki Markap veya Margat Kalesi içinde aynı durum söz konusudur. Bu keşiş şövalyeler Moğolları desteklemişler, hatta 1282 yeni bir istila denemesi sırasında onlaşmışlardır. Kalavun da bunu onlara ödetmeye karar vermiştir.
Ayrım sonu.